Herkese merhabalar. Serbest Atış'ın Dünya Kupası Podcast'ı Adıyaman'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Dünya Kupası'nda yarı finalleri geride bıraktık. Artık finalistler belli. Finali bekliyoruz İspanya ve İngiltere arasında. Aslında çeyrek final maçlarından sonra bir kayıt yapmayı planlıyorduk ama zamanımız el vermedi. O yüzden çeyrek final, yarı finalleri sevgili Batuhan Özokan'la birlikte hep birlikte konuşacağız. Hoş geldin Batuhan.
Hoş bulduk Yavuz, nasılsın?
Çok teşekkürler. Sen nasılsın?
İyiyim, ben de teşekkür ederim.
Evet, epey ilginç maçlar seyrettik. Yani çeyrek final, yarı finaldeki 6 maçın hiçbiri hayal kırıklığına uğratmadı.
Kesinlikle.
İstersen hemen başlayalım Batuhan konuşmaya.
Tamam.
İspanya-Hollanda maçından, çeyrek final maçından. Bu biraz Amerikan Prime Time'ına göre ayarlanmış bir maçtı. Daha önceki bölümde konuşmuştuk. İzleyebildin mi sen maçı?
Sonra yani yine aynı şekilde olduğu için sonrasında izledim maçı. Yani canlı takip edemedim. Maç bittikten sonra yani sabah kalktım geri sarıp tekrar bir daha izledim.
Ne diyorsun peki?
Yani açıkçası İspanya'nın rahat geç yani geç turu geçeceğinden emindim ama hani birazcık sanki fazla ağır basan taraf İspanya olduğu gibi geldi bana. Yani İspanya'nın finale kadar yürümesini de aslında buradan anlayabiliriz o maçtan aldıkları galibiyet sonrasında da yani bence hak eden taraf turladı o karşılaşmada İspanya-Hollanda arasındaki mücadelede. Ama İspanya'nın birkaç probleminin hala devam ettiğini gördük. Onları diğer hem yarı final hem final öncesinde de ayrıca detaylandırırız.
Tabii. Ya bu arada şeyi söyleyelim. Biz bir önceki programda çeyrek finaller için tahminler yapmıştık. Batuhan sen sanırım 4'te 4 yaptın. Ben 4'te 1 yapabildim sadece. Avustralya'yı bilebildim, onu konuşacağız. Ama İspanya-Hollanda maçı konusunda haklısın. Ben de gece kalkıp izledim maçı ve hani maçın 2-1 bittiğini söyleyelim öncelikle. İspanya uzatmada attığı golle kazandı. Ama tabii maçın başından özellikle yani normal süre boyunca İspanya çok baskın oynadı. Özellikle ilk yarıda sol kanat ataklarıyla Hollanda kalesini abluka altına aldı. Gene Van Domselaar'ın performansıyla Hollanda maçı uzatmaya taşıyabildi. Zaten 80 dakika gol olmadı maçta. 81 dakikada İspanya penaltı kazandı. Caldentey onu gole çevirdi. 90 artı 1'de penaltıyı yaptıran oyuncu Van der Graat bu sefer topu önünde buldu, ceza sahası önünde ve golü yaparak maçı uzatmaya götürdü. Uzatmada Hollanda aslında çok net şanslar yakaladı. Hatta Parayuelo'nun 111. dakikada attığı İspanya galibiyeti getiren golün hemen öncesinde Hollanda'nın çok net bir pozisyonu vardı. Ama ondan faydalanamayınca İspanya golü buldu ve yarı finale yükselen taraf oldu. Tabii Parolio'dan yarı final bahsinde de çok konuşacağız. O yüzden şimdilik üzerinden mi atlamak istersin yarı finale gelene kadar?
Yani şöyle söyleyeyim, İspanya'nın bu turnuvaya gelirken aslında net sorun yani bir oyun anlamında çok büyük bir sorun olmadığını daha çok takımın içinde bulunduğu psikolojik ve teknik ekiple yaşadığı sorunlar üzerinden gündeme gelen bir ekipti İspanya. Bunu grup etabındaki Japonya maçında görmüştük. Ondan sonraki eşleşmelerde yani sonraki turlarda da ve sadece maç önlerinde değil bazı çıkan haberlerde de hala bunu ister istemez görüyorduk. Dolayısıyla bu psikolojik savaşın aslında İspanya'ya belirli zorluklar çıkaracağını düşünenlerdendim. Yani taktik olarak ya da oyuncu kalitesi olarak turnuvanın en iyi takımlarından biri İspanya. Ama bu içinde bulundukları psikolojik durum onların ben birazcık geriye düşüreceğini açıkçası tahmin ediyordum ama bunu hiçbir şekilde en azından maç esnasında maç yani 90 dakika 120 dakika neyse onda hiç göstermeden sadece oyuna odaklanıp bunu bir şekilde kapatmayı başardılar. Belki bu final yürüyüşünde aslında en önemli etkenlerden İspanya adına bu olduğunu söyleyebiliriz ki Hollanda maçı ve diğer İsveç maçı da aslında ki grup maçlarının bazılarında da görmüştük. Takımın önemli oyuncularının başta Puteos olmak üzere çok fazla süre almadığını, zaman zaman kenara geldiğini ya da yedek başladığını gördük. Aslında bu da İspanya adına önemli bir not olarak söyleyebiliriz.
Evet, katılıyorum sana. O yüzden
Hı.
istersen hemen İspanya'nın yarı finaldeki rakibini belirleyen Japonya-İsveç
Hı.
maçına geçelim. Ya burada İsveç'in net bir üstünlüğü vardı hani ama ikinci yarıda Japonya yine fırsatları değerlendirmeyip belki de işte maçı uzatmaktan ve bir şekilde galip gelmekten olan taraf oldu. İsveç 2-1 kazandı. 2-0 öne geçtiler. İleştirdin ilk yarıda bulduğu ve daha sonra Angel Dahl'ın 51. dakikada penaltıdan attığı golle. Daha sonra ama Japonya penaltı kaçırdı ikinci yarıda yine. Bunun üzerine 87. dakikada bir Hono Kahyashin'in attığı golle farkı 1'e indirdiler ama işte penaltıyı kaçırdıkları için şeyden oldular. Yarı finalden oldular. Tabii İsveç'te iyileştirdim performansı göz doldurdu turnuvanın başından beri. Burada da kritik bir rol oynayarak golü attı. Ama Japonya'da aslında iyi gelmişti ve özellikle İspanya gibi işte daha sonra Norveç gibi İspanya kadar olması da yine nispeten kalburüstü takımlara karşı çok iyi çareler bularak çeyrek finale gelmişti. Yarı final yapması işten bile değildi ama İsveç terazide ağır bastı çeyrek finalde.
Yani kesinlikle bunu şeyde açıkçası hem İspanya maçında hem Norveç maçında da konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Japonya'nın oynadığı, yani Japonya hızlı hücuma çok iyi çıkabilen ve bu savunmanın bıraktığı boşlukları çok iyi değerlendirebilen bir takım. Bunu turnuvada sadece attıkları gollerden değil, yakaladıkları birçok pozisyonda gördük. Turnuvada gruptan çıkarken aslında İspanya'yı geride bırakıp herkes bir Japonya'nın sürpriz yapma olasılığını kenara atmıyordu dolayısıyla ve Japonya'nın hani bir yarı finali görmesi beklentilerden biriydi aslında, ama İsveç'in özellikle Amerika'yı elemesiyle başlayan o moral üstünlüğü bence bu maçta da birazcık onlara artı yazan şeylerden biri oldu ve
Evet.
İsveç'in aslında bu, yani Japonya'nın herhalde en güçlü silahı diyebiliriz, hızlı hücumlar. Bu karşılaşmada yani tecrübeli bir savunma hattına sahipler. Bunu da iyi bir şekilde durdurmayı başardılar.
Evet, kesinlikle. Böylelikle İsveç yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu. Diğer çeyrek finaller, yani özellikle Avustralya-Fransa maçı, yani böyle bir o tarafa bir bu tarafa giden bir maç oldu. Hani normal süre 0-0 bitti. Avustralya penaltılarda 7-6 kazandı. Hani Avustralya için önemli bir mental bariyer de yıkılmış oldu. Çünkü 2016'da Olimpiyat çeyrek finalinde Brezilya'ya yine penaltılarda, uzayan penaltılarda 7-6 yenilmişlerdi. Burada da uzayan penaltılarda uzayan penaltıların bir tarafı oldular ama kazanan tarafı oldular. Bir de Avustralya hiç böyle büyük bir turnuvada son dört görememiş bir takımdı. O açıdan da bir bariyer aşılmış oldu. İlk defa yarı finale kaldılar. Hem de ev sahibi oldukları turnuvada. Avustralya-Fransa maçı için neler dersin?
Yani Avustralya ve Fransa aslında grup etabından beri konuşurken oynadıkları maçlarla alakalı, iki takımın da hücumu kendi sınırlayan, yani Sam Kerr'ün olmamasından kaynaklanan bir Avustralya'da hücumda bir bazen sorunlar yaşanıyordu. Fransa'da da aslında takım profili olarak hücum anlamında sorunlar yaşayan bir ekip vardı önümüzde bu turnuva üzerinde. Bu 120 dakikaya da biraz fazlasıyla yansımış oldu. Yani iki takım da maçı bir penaltılara bırakmadan bitirecek şansları elde etti. Yani bir yarı bir takım, bir yarı bir takım daha üstün oldu. Ama o denge bozulmayınca karar verici penaltılar oldu. Penaltılar çok dramatik bir şekilde bitti. Yani iki tarafa da çok gitti geldi maç. Uzun yıllar unutamayacağı, yani Dünya Kupası tarihine önemli şekilde eklenecek maçlardan biri oldu. Yani Avustralya da penaltılarla alakalı şöyle ekstra bir şey söyleyeceğim. Mackenzie neydi kalecinin
Arnold mu?
adı?
Mackenzie
Mackenzie Arnold'un aslında çok riskli bir penaltı kurtarma stili var. Önce hareketlenip o şekilde toplara atlıyor. Biraz
Arnold.
riskli bir kurtarma şekli, ama buna rağmen başarıyı sağladı birkaç kez. O da Avustralya'yı yarı finale götürdü ki ev sahibi, ilk başta konuşurken preview bölümlerinde ev sahibi avantajını kullanabilecek takımlardan takım olacağını söylemiştik. Bunu bence yarı finale gelene kadar da aslında uzun süre kullandılar ki İngiltere maçının da bence skor eşitlenene kadarki bölümde de bunu fazlasıyla gördük.
Evet ya, bu arada hani Fransa tarafında Koç Hervé Renard da biraz eleştirildi. Çünkü uzatmaları yani 120. dakikaya gelene kadar, uzatmaların sonuna kadar yalnızca bir tane oyuncu değişikliği yaptı. Hani aslında daha çok böyle sahada tıkanan bir şeyler vardı Fransa adına. Çünkü Avustralya'ya çok net, çok kolay pozisyon veriyordu Fransa. Sahada tıkanan bir şeyler vardı. Onu çözmek için hani normal süre çok bir şey yapmadı. Penaltılar içinse hani iki önemli değişiklik yaptı. Bir işte De Almeida'yı çıkarttı oyundan. Perisse'yi aldı. Hani De Almeida sahanın en iyi oyuncusuydu belki de Fransa adına. Hatta çok önemli bir gol pozisyonunu da kesti. Bir de kaleci değiştirdi. Manyen'i çıkardı ve Colin Peiro Manyen'i çıkardı ve Solen Duran'ı aldı.
Sık sık bazı büyük turnuvalarda hem erkeklerde hem kadınlarda gördüğümüz bir hamle, kaleci
Evet.
değişikliği.
Evet, yani hani kaleci değişikliği işe yaradı mı dersen, hani Duran çok böyle kurtarışlar yapmadı ama tabii ki Avustralya'nın dengesini bozdu mu? Evet, bozdu, çünkü Fransa kaçırdıkça Avustralya da kaçırdı. Ve hani mesela De Almeida'yı almasını da anlayabiliyorum, çünkü genelde ayağı sıcak oyuncular, yani normal sürede iş yapmış oyuncular penaltıda duran topun başına gelince sendeleyebiliyorlar. O yüzden böyle bir değişiklik yapmasını anlarım. Ama mesela Becho, ki en son penaltıyı o kaçırdı. Vicky Becho, Fransa adına. O da oyuna sonradan giren bir oyuncuydu ve o da çok iyi iş yapmıştı. O mesela penaltıyı kaçırdı. Ama mesela normal süre içerisinde tıkanan yerlere çözüm üretmemesi her verenin tuhaftı. Bu arada penaltılarda şöyle ilginç bir şey de oldu. Senin dediğin gibi hakikaten Mackenzie Arnold'un kurtarış tekniği riskli olabiliyor. Bir penaltıda da ben ilk defa gördüm bunu. Yani uzatmalar sonrası yapılan bir penaltıda ilk defa gördüm diyeyim. Bu penaltıların tekrar edildiğini kalecilerin çizgideki hareketliliği yüzünden tanık olmuştuk turnuva boyunca. 2019'daki turnuva da tanık olduk. Burada ilk defa oldu. Uzatmalardan sonra gelen penaltıda buna tanıklık ettik. Dali'nin penaltısında Fransa'nın, sayayım, 1, 2, 3, 9. penaltısında Fransa'nın penaltı tekrar edildi ve Dali iki kere kaçırdı. Bunun üzerine zaten Courtney Vine bir sonraki Avustralya için 10. penaltıyı gole çevirerek yarı final biletini aldı takımı adına.
Ya, kesinlikle yani şeyde şöyle bir ek yapayım ilk söylediğin kısma bu yani sırf penaltılar için oyuncu almayı kabul edebilirim bir şekilde bazı durumlar haricinde ama hani bu kadar değişikliğe hem kaleci hem 2-3 oyuncuyu eklemek sanırım zor bir karar ama belki rakibi şaşırt burada sonuçta en iyi oyuncularınız da sahadayken bir anda rakibi şaşırtmak da penaltılarda bir tercih olabilir ama penaltılar aslında biraz fazla uzadı ve bence onun stresi de ister istemez oyuncularda yüklendi ki kaçan iki penaltı vardı yanlış hatırlamıyorsam biri tekrar edildi. Onlarda da aslında çok yani oyuncuların tam konsantre olamadıklarını ya da o tedirginlik aslında biraz seziliyordu.
Evet. Evet, yani bu arada şeyi de söyleyeyim. Perise, yani penaltı atmak için oyuna girmiş olan Perise de kaçırdı penaltısını.
Yani bu seri penaltı atışları her şeye açık bir format. Dolayısıyla hani burada aslında riski minimuma indirmek bir garanti yol ama en güvendiğiniz isimler de sizi yanıltabiliyor ki Amerika'nın İsveç'e elendiği turnuvada O'Hara'ydı yanlış hatırlamıyorsam kaçıran. Yani o da takımın iyi penaltıcılarından biriydi. Her zaman en güvendiğiniz isimler doğru size başarıyı sağlamıyor bu durumlarda ama Hervé Renard'ın yaptığı gibi yani rakibi şaşırtmak için böyle hamlelerde bazen çalışıyor. Fransa için bu durum bu turnuvada geçerli olmadı.
Evet. İstersen o zaman ekleyeceğim bir şey yoksa son çeyrek final eşleşmemize geçelim. İngiltere-Kolombiya. İngiltere bir kez daha geriden geldi. Hani bir önceki turda geriden gelmemişti ama hani Nijerya karşısında çok zor bir durumdan çıkmıştı penaltılarda kazanarak. O yüzden geriden geldi diyorum. İlk yarının sonunda Leis Santos çok güzel bir gol attı Kolombiya adına ve takımı öne geçirdi. Ama yani ilk yarı bitmeden hemen aslında biraz kaleci hatası sebebiyle, kaleci Perez'in hatası sebebiyle Lauren Hamp ile İngiltere eşitliği buldu. Daha sonra Alessia Russo yine hani nispeten kolay sayılabilecek bir golle İngiltere'yi öne geçirdi ikinci yarıda. İngiltere 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Hani ben Kolombiya'nın çıkmasını istiyordum yarı finale, söylemiştim daha önce de. O yüzden oldukça üzüldüm bu sonuca. Ama İngiltere'nin de tabii zor durumlardan çıkabilme başarısı takdire şayan.
Yani aslında bu zor durumlardan çıkabilme bence bu turnuvada birazcık en yüksek seviyeye ulaştı diye düşünüyorum. Yani geçtiğimiz sene Almanya ile oynanan finalde bunu görmüştük. O uzatmalarda gelen gol ve uzatma periyodundaki oyun aslında İngiltere'nin bunu biraz daha iyileştirmeye başladığını göstermişti. Çünkü önceki yıllarda turnuvalarda bu büyük bir sorundu aslında İngiltere adına. Bu turnuvada ilk başta yanlış hatırlamıyorsam Kiera Walsh'un sakatlığının ardından bir sakatlığın hemen sonrasında bir 5-10 dakikalık İngiltere'nin sallandığı bir bölüm olmuştu. Sonrasında senin de söylediğin gibi Nijerya maçı aslında İngiltere'nin zorlandığı ama özellikle Lauren James'in de kırmızı kartı takımı olumsuz etkileyebilecek faktörlerden biriydi. Burada da geriye düşen bir takım vardı Kolombiya karşısında ama İngiltere bunların hepsinden sıyrılıp final biletini almayı başardı. Bu takımın mental ve aslında oyun konsantrasyonu açısından çok fazla şey değiştirdiğini en net göstergesi.
Evet. Yarı finallerden konuşmaya devam edelim mi?
Tamam
Yoksa
olur.
ekleyecek şey var mı çeyrek
Yo
finalde?
sadece yani Kolombiya'nın şanssızlığı diyebiliriz. Sadece öyle bir ek yapayım. Belki bir şekilde kura şansı onlardan yana olsaydı ya da Fransa ya da Hollanda, Japonya ile eşleşebilme durumları olsaydı belki onları da sürpriz bir şekilde yarı finalde görürdük ama bir sonraki turnuvalarda Kolombiya'nın daha iyi şekilde döneceğine eminim.
Evet ya tabii şey olana kadar hani Alessio Russo golü atana kadar ben hala Kolombiya için mutluydum. Çünkü Almanya maçı da biraz benzer olmuştu. Hani ilk yarı değil ama maçın sonunda Almanya eşitliği sağlamıştı. Buna rağmen Kolombiya son bir gol atarak maçı kazanmayı başarmıştı. O yüzden yine bekledim ama bu sefer olmadı. Evet o zaman İsveç-İspanya maçıyla devam edelim. Bu da maçın son bölümüne kadar gol sessizliğinin bozulmadığı ama son bölümde 3 gol birden gördüğümüz bir karşılaşma oldu. Önce İspanya Paralivello ile öne geçti. İsveç Blomqvist ile eşitliği yakaladı ama hemen sonra 1 dakika sonra Carmona, Olga Carmona 89. dakikada attığı golle İspanya'yı finale taşıdı. Neler demek istersin bu maçla ilgili Batuhan?
Yani şöyle söyleyeyim. İspanya'nın aslında grup etabında farklı skorlar bulduğunu ve gol yollarında çok sorun yaşamadığını görmüştük ama sonrasında hani son 16'da da rahat bir galibiyet aldılar. Fakat çeyrek finalde birazcık zorlandıklarını ve o hücumundaki verimliliğin düştüğünü görmüştük. Senin de söylediğin gibi yani maçın büyük bir bölümü golsüz geçildi. Sonrasında son dakikalarda gelen goller aslında yarı finalisti belirledi. Yani İspanya'nın aslında İsveç için ilk başta program başında söylediğim gibi yani iyi savunma yapan takımlardan biri olunca İspanya'nın da özellikle son 16'daki o hücum veriminin düşmesi aslında maçı birazcık tıkayan şeylerden biri oldu. Yani bu turnuvada Avustralya Fransa için konuşmuştuk dramatik bir son oldu diye. Bu yarı finalde de en dramatik an işte İspanya'nın 89'da Carmona ile bulduğu gol oldu. Yani işin ilginci de biraz da herhalde 88'de hemen golü yiyip arkasından golün gelmesi aslında turnuvanın en özel anlarından biriydi.
Evet. Avustralya İngiltere maçına geçelim mi? Benim ekleyecek bir şeyim yok çünkü şeye. Avustralya İngiltere maçı aslında sen bahsetmiştin. Sam Kerr'ın ilk maç öncesi sakatlığından beri yani şeyde göremeyişimiz, sahada göremeyişimiz ciddi bir şeydi. Meseleydi Avustralya için. Burada ilk defa ilk 11'de başladı. Yanlış hatırlamıyorsam.
Doğru. Yani önceki birkaç bir iki maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.
Evet. Ve maça da damgasını vurdu aslında Avustralya adına. Maç 3-1 İngiltere galibiyetiyle bitti. Ama ilk yarıda İngiltere Ella Toon'la öne geçti. İkinci yarıda Sam Kerr harika bir gol atarak eşitliği getirdi. Ve 8 dakika boyunca Avustralya'ya cenneti yaşattı yani. Daha sonra işte Lauren Hunt ve Alessia Russo yeniden sahneye çıktılar ve 3-1'lik galibiyetle İngiltere'yi finale taşıdılar. Ama Sam Kerr final göremese de takımı adına maça damga vurmayı başardı. Ya ben burada şeyi söylemek istiyorum. Hani Sam Kerr tabii ki çok önemli bir oyuncu ama o olmadan Avustralya'nın yarı finale kadar gelebilmesi, yarı finalde onun maça böyle damgasını vurabilmesi aslında takım hakkında çok güzel şeyler söylüyor. Biri Twitter'a şey yazmıştı, kim olduğunu hatırlayamayacağım şimdi ama yani Avustralya takımı Matildalar, Sam Kerr değil, Sam Kerr bir Matilda diye. Hani hakikaten Avustralya güzel bir takım kimliği gösterdi bu
Kesinlikle.
turnuvada. Yarı finalde elenseler de hani mutlu olacak çok şeyleri var.
Kesinlikle yani Sam Kerr sadece Avustralya için değil dünya futbolu için en önemli isimlerden biri. Onun sakatlığının olmadığı yani sakatlığından dolayı ilk iki maçta kadroda olmadığı forma giymediği ama sonrasında yavaş yavaş süre aldı ve İngiltere karşısında tam anlamıyla hazır bir şekilde bulunduğunu düşünürsek aslında Avustralya'nın hani onsuz da iyi bir takım olduğunu ve yani diğer tüm oyuncuların bir takım kimliğine kavuştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani her takımın çok keskin yıldızları var. Her takımda bir ya da iki tane sayabileceğimiz isimler var. Ama işte takım kimliğini oluşturduğunuz zaman bu isimler olmadığı senaryolarda bile en azından başarı belki Avustralya için final ya da şampiyonluktu ama sonuçta yarı finale kadar da Sam Kerr olmadan bir şekilde ilerleyebildiler. Aslında o hikayenin güzel tamamlanması için gerekli zemin oluşmuştu gol geldiğinde ki çok yani mükemmel bir gol attı.
Evet.
Ama sonrasında İngiltere'nin bulduğu goller final biletini getirdi.
Evet. Bu arada bu yarı final maçının Avustralya tarihinde en çok televizyondan izlenen maç olduğunu söyleyelim. Tabii şeyi not ederek, yani 2001'de geçiren yeni rating ölçüm sistemine göre. 2001'den önce tabii 2000 Sydney Olimpiyatında şey var. Katie Freeman'ın altın madalya aldığı yarış var. Ama 2001'den sonra da hani çok önemli şeyler var. Mesela Leighton Hewitt'in 2005 yanılmıyorsam Avustralya açık finali, işte şeyler, rugby lig maçları, Avustralya futbolu maçları, bütün bunları geride bırakmış. Yani State of Origin diye çok önemli bir şey var mesela. Maç serisi var. Queensland ve New South Wales arasında oynanan rugby ligi maçı. Bütün bunları geride yani yıllık oynanan bir 3 maçlık seri bu. Bütün bunları geride bıraktı bu şey.
Şeyle yani bu şeyi detaylı bilmediğim sadece şey kısmını gördüm. En çok izlenen organizasyon olduğunu gördüm ama Ash Barty'nin finali kazandığını da yani
Evet.
aslında o da çok önemli bir olaydı Avustralya açısından ama bu turnuva Avustralya adına çok fazla ilkleri ve yenildiği getirdi.
Kesinlikle çok iyi hatırlattın. O maçı da geride bıraktı. Doğru, haklısın. O zaman finali konuşalım mı kısaca?
Tamam.
ya şimdi finalde İspanya ve İngiltere oynayacak. Tabii 2003'ten beri ilk Avrupa finali olduğunu not edelim. 2003'te Almanya ile Norveç mi oynamıştı? Yanlış hatırlamıyorsam. Hemen kontrol
Kontrol
edeyim.
edeyim.
Almanya ile İsveç, özür dilerim. Norveç, Almanya 95'ti. 2003'ten beri ilk defa iki Avrupa takımı finalde olacak. Hani İspanya'da, İngiltere'de yani önemli bir ikisi için de not edilecek çok şey var. Mesela İspanya için tabii şey notun düşmek lazım. Hani oyuncular federasyon ve teknik yönetimde çok ciddi sorunlar yaşayarak geldiler buraya ve burada bir başarı, çok büyük bir başarı elde ettiler. İspanya hiç bu kadar ileri gitmemiş. Tabii daha önce zaten kadın futboluna yapılan yatırımlar da bu seviyede değil daha önceki Dünya Kupaları zamanında. Hani ülkedeki, sporun ülkedeki büyümesiyle doğru orantılı olarak bu başarı geldi. Ama başarıda verilebilecek çok büyük bir pay var oyunculara. Çünkü bir yandan da federasyon ve teknik yönetimle mücadeleleri devam ederken bunu yaptılar. Hani burada sadece şeyi dileyebilirim. Yani İspanya kazansa da kazanmasa da hani saha dışındaki mücadelelerini kazanmaları için önemli bir cephe açmış olmasını dileyebilirim bu final yolculuğunun. İngiltere içinse yani İngiltere Avrupa şampiyonu oldular. Şimdi Dünya Kupası şampiyonluğunu hedefliyorlar. Sarina Wiegman futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış durumda şu an. Hani iki ayrı takımda Dünya Kupası finali gören ilk teknik direktör. Son çıktığı beş büyük turnuvanın dördünde final gördü. İşte iki Dünya Kupası, iki Avrupa Şampiyonası. Bir de Olimpiyat var. Olimpiyatta Hollanda'nın başındayken çeyrek finalde Amerika'ya elenmişlerdi Tokyo'da. Yani Serena Wiegman hakikaten çok iyi bir iş çıkarttı. Ve sen daha iyi takip ettin. Hani böyle ideal kadroyu bulmak için çok uğraştı aslında, değil mi? Şey yaparken, finale getirirken takımı.
Açıkçası en önemli eksik, yani takımda hücum hattında seçenek çok fazla var ama Leo Williamson'ın eksikliği, yani İngiltere için yüzde, yani 100 üzerinden 70 diyebileceğimiz bir eksiklik. Yani sadece saha içi liderinin olmayışı bir yana, savunmanın ve aslında takımın geriden yönetilmesini hem geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda hem de diğer önemli tüm maçlarda sağlayan kişiydi ve onun yokluğu aslında nasıl bir takımda eksiği ortaya çıkaracak, bunu çok fazla İngiltere görememişti. Yani orada oynayabilecek çok fazla kaliteli isim var ve sol bekten devşirilebilecek Alex Greenwood hamlesi de var ama bunun ne kadar takıma uyum sağlayacağı ya da nasıl bir kimlik kazandıracağı takıma en büyük endişeydi aslında turnuva öncesinde. Fakat turnuvanın işte geride kalan 6 maçta İngiltere farklı 11'ler deneyerek ve farklı sistemler deneyerek buraya geldi. Son iki maç üçlü savunma tercih edildi. Ondan öncekiler birazcık dörtlü, yani dörtlü savunma ama 4-3-3, 4-3-2-1 farklı şekilde dizilimler vardı sahada. Bu İngiltere'nin avantajı gibi gözüküyor. Bence de öyle ama bazı anlarda bunun defoları da ortaya çıkabilir. Bu turnuvada böyle bir sorun yaşanmadı. Ama ideal kadro bulundu mu dersen bence hala yok. Şu anda finalde kimin oynayacağı yine belli değil. LeBron James dönüyor ama oynayıp oynamayacağını kestirmek zor. Çünkü iyi bir gelen, yani son iki turda iyi gelen bir takım var ama James'i de eklemek gerekiyor. Nasıl bir kadro çıkacak finalde yine şüpheli. Ama İngiltere'nin başarısını da biraz aslında sanırım bu sağladı bu turnuvada.
Evet, İspanya hakkında neler demek istersin?
Yani federasyon ve teknik ekip kısmına fazlasıyla katılıyorum. Bence o kısımda elde edebilecekleri tek, yani başarıya ulaşabilmelerinin tek önündeki yol sanırım bu finali kaybetmek olacak. Çünkü şampiyon olurlarsa Jorge Vilda'nın ben kolay kolay ayrılabileceğini sanmıyorum. Çünkü elinde Dünya Kupası şampiyonluğu gibi bir koz olacak ve kolay kolay da federasyonun yolları ayırabileceğini sanmıyorum. Belki şöyle bir durum ortaya çıkabilir. Sonuçta bu kadro şampiyon olursa eğer pazar günü bazı isimler belki emekliliklerini de açıklayabilirler milli takımdan. Hani çünkü kolay bir değişim olmayacak. Vilda kazanır. Yani İspanya kazanırsa Vilda'nın gitmesi bence o kadar kolay bir ihtimal değil. Ama kaybederlerse önlerinde bir şans doğacak ama olası bir şampiyonluk sanırım takımdaki dengelerin de değişmesine yol açabilir.
Evet, gerçekten güç ve tuhaf bir durum İspanya için. Evet, bu arada İngiltere için şöyle bir not vermek isterim. Şimdi İngiltere'de 3 tane büyük takım sporu var. İşte rugby, kriket ve futbol tabii ki. İngiltere'nin en başını ağrıtan Dünya Kupası şampiyonlukları erkekler kriket ve kadınlar futboldu. Yani ikisinde de bir türlü kupaya uzanamayacaklar gibi görünüyorlardı. Tabii erkekler kriket ve erkekler rugby'de de hani kupaya uzanmakta güçlük çekiyorlar ama onları erkenden hallettikleri için hani birini 1973'te kriketi, rugby'de 2003'te hani o yüzden kafaları rahattı. 2019'da ev sahipliği yaptıkları kriket Dünya Kupası'na Yeni Zelanda'yı çok iyi bir maç sonunda yenerek kazandılar. Şimdi şeyi kazanırlarsa bu Dünya Kupası finalini kazanırlarsa 3 takım sporunda da erkeklerde ve kadınlarda birer Dünya Kupaları olacak üzerlerinde. Hani o altılıyı tamamlayacaklar. Hani o açıdan da bekledikleri bir şampiyonluk bu diye düşünüyorum.
Bir pazar günü de yani İngiltere kazanırsa son bir yıl içinde az 3 kupa olmuş olacak.
Tabii.
Avrupa Şampiyonası, finalist sima ve Dünya
Tabii.
Kupası. Yani kazanılabilecek her şeyi bir senede kazanmış olacak bu takım. Bugün birkaç haber çıktı. Yani umarım böyle bir şeyi izleme şansına sahip oluruz. İngiltere'nin erkek milli takımı için adaylardan birinin Serena Wiegman olduğu yazıldı ki bu tabloid gazetelerden değil.
Teknik direktör adayı mı?
Evet, ve hani tabloid gazetelerden değil, Times'ta ve Telegraph'ta vardı yanlış hatırlamıyorum. Times kesin hatırlıyorum ama Telegraph'tan emin değilim. Gareth Southgate'in ardından takımın başına Serena Wiegman'ın getirilmesinin planlandığı ve Amerika'nın, bu arada biz kayıttayken resmileşti Andonovski'nin ayrılığı.
Evet.
Amerika'nın bir talebi olmuş, görüşme talebi, ama bunu net bir şekilde direkt birinci ağızdan federasyon onay vermemiş ki bu aslında çok daha uzun vadeli bir planın olduğu göstergesi İngiltere ve Serena Wiegman arasında. İngiltere'nin kadın milli takımı için Wiegman'ın ayrılığı çok büyük bir dezavantaj olur ama ben artık orası için de bir sonraki adayın Emma Hayes olacağını düşünüyorum. Eğer erkek takımının başına geçerse de oldukça ilginç bir hikaye bizi bekliyor.
Evet, tahmin yapalım o zaman istersen final için.
Tamam, ben bir bir sonunda uzatmaya gideceğini ve İngiltere'nin uzatmada maçı kazanacağını düşünüyorum.
Ben de normal süre 2-1 İngiltere diyorum. Hadi bakalım.
Tamam,
O
bakalım ne
halde,
olacak.
evet, o halde bir ada havasının daha sonuna geldik. Finalden sonra kapanış bölümüyle karşınızda olacağız. Bir sonraki bölüme dek hoşça kalın.
Hoşça
Çok sağ ol
kalın.
Batuhan.
Görüşmek üzere.